Hayırlı günler sayın izleyicilerimiz. İttihat-ı İslam programımızda Serdar Dayanık hocamla birlikte bugün konuğumuz Büyük Birlik Partisi Genel Sekreteri Sayın Metin Gündoğdu. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hoş
Teşekkür
geldiniz hocam.
Ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hayırlı seyirler diyorum.
İnşallah, inşallah.
Sağ olun.
Biz Büyük Birlik Partisi bir kere adı üstünde daha adını alınca kalbe bir ferahlık veriyor. Büyük Birlik. Ne
Maşallah.
kadar güzel. Yani
Maşallah.
maşallah. Rahmetli şehidimiz merhum Muhsin Yazıcıoğlu ağabeyimiz, şehidimiz gerçekten birlik konusunun aşığı ve bu konuda hayatını vakfeden çok büyük bir dava adamı. Maşallah şehidimiz her fırsatta Sayın Hocamız Adnan Oktar da A9 televizyonlarında hazırlattığı o güzel filmleri izlerken ben şahsen şevkten coşuyorum. Yani onun o birlik anlatımları, herkese kardeşçe yaklaşımı hem ülke içinde her türlü camianın birliğini gönülden arzu etmesi, hem Türk İslam coğrafyasında büyük birliğin, adı üstünde partiye isim veren o büyük birliğin, onun ifadesiyle ta Adriyatik'ten Çin'e kadar o birliğin gerçekleşme arzusunu, hayatını vakfetmesi ve çilelerden geçerek müthiş bir imani olgunluğa, bir veli karakterine bürünmesi ki o sayın hocamız mürşittir demişti Sayın
Evet,
Muhsin Yazıcıoğlu
evet.
için şehidimiz. Yani belki bilinmeyen bir yöndür ama mürşittir demişti. Hakikaten o şehadetinden önceki konuşmalarında gerçekten yani o mürşitliği apaçık görüyoruz. Hakikaten kendisini anmışken rahmetle Sayın Gündoğdu sizin yakın zamanda o olay üzerine Sayın Cumhurbaşkanımızla bir görüşmeniz olmuştu.
Evet.
Olayın aydınlatılması yönündeki deliller vesaire, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaklaşımı. Biraz bilgilendirebilir misiniz bizi?
Şimdi tabii bu konu çok önemli bir yere geldi. Biz rahmetli şehit liderimizin o vefatından bugüne kadar sürekli düzgün bir yol takip ederek hukukun içerisinde kalma koşuluyla rahmetlinin o şehadet sürecini o gün biz ki, o günkü genel başkanımız Yalçın Topçu bu işe başladı dedi ki bu şehadet süreci dedi. Ne kaza ne işte suikast dedi. Buna isimlendirdi. Dedi ki bu şehadet süreci dedi. Bu süreç dedi sonuçlanana kadar dedi. Biz bu sürece şehadet süreci diyeceğiz dedi. O günden itibaren şehadet sürecini hukukun içerisinde kalmak koşuluyla ciddi manada bir mesafe yol kat ettik ve belli bir noktaya getirdik. Getirdiğimiz noktada da gerçekten en son Cumhurbaşkanımıza çıktığımızda bir belgeler sunduk Sayın Cumhurbaşkanımıza. O belgeleri şu an açıklamıyoruz çünkü doğruluğunun tam kanıtlanması gerekir. Cumhurbaşkanımız da sağ olsun bu konuya cidden ciddi manada önemsiyor. Bu işin aydınlatılması için üzerine düşen bütün şeyleri yerine getiriyor. Ve aydınlatılmasına da ciddi katkılar sundu. Mesela şu anda bu konuyla ilgili Malatya Özel Yetkili Savcı'nın talimatı doğrultusunda şu an 8 kişi tutuklu cezaevinde. Biz tabi masum olan insanların cezaevinde bulunmasını da savunmuyoruz. Ama burada gerçekten o gün helikopter düştükten sonra oraya gidip orada helikopterin önemli parçalarının alınıp saklanması olayı var. Delil karartma var. Bu bağlamda bir tutuklanma oldu. O tutuklanmayı ya vesile olan da Cumhurbaşkanımız oldu. Yani ona bir CD ulaşmıştı. Görüntüler vardı. O görüntüleri birileriyle paylaştı. Neticesinde de yurt dışı gezisi esnasında bunları işte gelip de oradan helikopterin parçalarını keçiler sökmedi. Telaffuzundan sonra bir operasyon başlatıldı. O güne kadar savcı da hareket etmiyordu. Aslında savcıya bir ay önce rahmetli genel başkanımızın eşi Gülefer Hanım göndermişlerdi belgeyi. Savcı bekliyordu. Tabii Cumhurbaşkanımızın müdahil olması işi hızlandırdı. Biz de en son bize gelen belgenin çok önemli bir belge olduğuna inanıyoruz kendimiz. Bu belgeyi tabii devletin en tepesindeki kişiyle, Cumhurbaşkanıyla paylaşmamız gerektiğine inandık. Genel Başkanımız, rahmetli şehit liderimizin eşi Gülefer Hanım'la birlikte Cumhurbaşkanı'na sunduk. Cumhurbaşkanımıza sağ olsun. O da çok ciddi manada ilgileniyor bu işte. Kendisini ilgilenip bir neticeye varılacağına inanıyoruz ve olayın aydınlatılmasına çok az bir süre kaldı diye düşünüyoruz.
İnşallah.
O belgeler doğruysa olayın aydınlatılmaması mümkün değil. Yani bu iş daha önceki olan bu şeylerde mesela Eşref Bitlis, Turgut Özal gibi vefat ettikten sonra arkasından birçok şey söylendi ama bir türlü aydınlatılamadı. Çünkü onların arkasında bu işi takip edenler olmadı. Eşref Bitlis'in arkasında kalanlar takip edemediler. Özal'ın arkasında kalan Anavatan Partisi gibi iktidar partisinin olmasına rağmen takip edilmedi. Ama Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkasında kalan arkadaşlar bizler çok şükür bu olayı belli bir mesafeye getirdik.
Maşallah.
Türkiye'nin önündeki bu yıllardır faili meçhul diye adlandırılan olayların devamı olarak görüyoruz. Bu olay aydınlatıldığı zaman da Türkiye'deki gerçekten sistem sorgulanacak ve bir olay aydınlatılmış olacak. Birçok şeye de bu örnek teşkil edecek. Hatta bizim Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nu harekete geçirmemiz birçoklarına örnek teşkil etti. Cumhurbaşkanlığı yapmış, başbakanlık yapmış, Turgut Özal'ın arkasında kalanlar bizim için de devlet denetleme harekete geçsin dedi. İşte Hrant Dink'in arkasında kalanlar, Hrant Dink için de devlet denetleme harekete geçsin dedi. Biz bunlara örnek teşkil ettiğimiz için de mutluyuz.
Maşallah.
Yani bu iş çok önemli. Devlet Denetleme Kurulu önemli bir kurum. Cumhurbaşkanlığı nezdinde bulunan bir kurum. Bu kurumun sayesinde tabii o kurumun da çok ciddi katkılar oldu rahmetlinin sürecinin aydınlatılmasında. Bu sürecin başlangıcında biz Sayın Başbakan'a, Sayın Cumhurbaşkanımıza gittiğimizde tabii ilk önce bu olaya herkes gibi onlar da ya bu kaza diye bakıyorlardı. Fakat gelinen bugünkü noktada bu işin kaza olmadığını, bu işin içerisinde belli bir şeylerin olduğuna onlar da inandılar. Hatta bazı kurumlarda çalışan tutuklananlar var. Onların daha önceki uçak kazalarında da, daha doğrusu Atlas Jet kazasında da bazı parçaları sakladıklarına dair belgeler var. O işte devam ediyor. Dediğim gibi yani bir işin arkasında, bir misyonun arkasında birileri duruyorsa o misyonun lideri vefat edebilir. Ama lider vefat ettikten sonra esas misyonun devam etmemesi liderin ölmesi demektir. Misyon devam ediyorsa, fikir devam ediyorsa o lider vefat etmemiş demektir. Çünkü onun fikri devam ediyor demektir. Biz de onun fikrini, Muhsin Yazıcıoğlu'nun rahmetlinin fikrini yaşatmaya devam ediyoruz. Hem dava sürecini hem de onun fikriyatını sürdürmeye devam ediyoruz.
Elbette, maşallah. Elbette. Maşallah. Zaten rahmetli şehidimizin etrafındaki o gönül insanları hep kendisi gibi. Yani hem özel yetiştirdiği böyle güzel insanlar var, hem de o ruhu almış hakikaten hayatını vakfetmiş. Yani Türk İslam ülküsüne vakfetmiş. Çok güzel alperenler, çok güzel gönül dostları var. Maşallah çok da faaller. Yani Nizami Alem Ocakları değil mi? Siz de
tabii
oradan geliyorsunuz. İl başkanlığınız
ben,
var.
Nizami Alem Ocakları ilk kurulduğunda ordu il başkanıydım. Daha sonra il temsilciliğini aldık. Daha sonra bölge başkanı olduk. İşte akabinde de Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliği. Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliğinden sonra işte 2007 seçimlerinden itibaren de rahmetli ile birlikte rahmetlinin genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulunduk.
Maşallah.
En son Yalçın Topçu genel başkanımızın da bırakmasıyla genel sekreterlik görevini üstlendik. Onu yürütmeye çalışıyoruz. Tabii ki bahsettiğiniz gibi gerçekten bir mücadele, fikir mücadelesi bizimki. Hı hı. İşte programımızın ismi İttihat-ı İslam, Türk İslam Medeniyeti'nin yeniden oluşturulması programımız. Tabii bizim 1992 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'nden, o zaman MHP'ydi.
Evet.
O hareketten ayrıldıktan sonra bizim düşüncemiz Türk İslam Medeniyeti'nin yeniden inkişafını gerçekleştirebilmek için bir mücadeleydi. Biz de o günden itibaren bu mücadelenin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Rahmetli'nin de bir hayalim vardı derdi. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kaynaşmış ve birleşmiş Türk İslam coğrafyası hayal ediyorum diyordu. Tabi o yazıyla biz yeni genel merkezimizin hemen girişine sol tarafa astık. O hayalimizi devam ettiriyoruz. Bizim o günden itibaren 92'de ayrıldığımızdan, tabi rahmetlinin bu hayali 92'den itibaren değildi. Ülke Ocakları'na girdiği günden, lise talebesi olduğu günden itibaren o düşünceyle hareket ediyordu Muhsin Yazıcıoğlu.
Evet.
Yani Türk İslam Birliği'nin yeniden oluşması, o birlikteliğin yeniden kurulması için mücadele ediyordu. Ülke Ocakları Genel Başkanı iken de öyleydi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatına baktığımızda gerçekten biraz önce bahsettiniz, işte mürşitti, hocamız öyle dediğini söylediniz. Gerçekten Muhsin Yazıcıoğlu bir mürşitti. Ara sıra da bize de böyle sataşırdı. Derdi ki bak benim kerametlerimi ara sıra fark edersiniz derdi. Yani ediyorduk da. Yani bu şeydi gerçekten. Yani bu rahmetli çok mütevazi, çok demokrat, davasına inanmış, iman etmiş. Bazı insanlar vardır, davasına inanır ama iman etmez. Tabi olmaz. Yani şey yapmaz. Rahmetli davasına inanmış, iman etmiş. Davasını yaşayan. O 7,5 yıllık cezaevi hayatında da 5,5 yılını hücrede, 2 yılında normal yerde, Mamak cezaevi gibi bir yerde geçiren bir dava adamıydı. Oralarda yoğruldu. Oralarda davasının ondan sonraki hayatını devam ettirebilmesi için o çilelere çekmesi gerekiyordu. 1980 ihtilalinde de 80 öncesinde de ciddi bir mücadelesi vardır. Rahmetlinin Ocak Ülkü Ocakları Genel Başkanı olduğu tarihten itibaren çağrımız İslam'da dirilişedir sloganı Ülkü Ocakları'nın sloganı olmuştur. Ondan önce böyle bir slogan kullanmazlardı. Çağrımız İslam'da dirilişedir. İşte kanımız aksa da zafer İslam'ın sloganları. Onun döneminde şeye girmiştir. Ülkücü camianın literatürüne girmiştir. O günden itibaren rahmetli Türk İslam medeniyetinin yeniden dirilişini, Türk İslam Birliği'nin yeniden oluşmasını isteyen, arzulayan, o idealle hayatını idame ettiren, fikrini yürütmeye çalışan biriydi.
Maşallah. Şimdi mürşidin hali dava arkadaşlarına yansıdı, zaten görüyoruz. Yani biz sizin halinizde, bakın samimi söylüyorum, yani rahmetli şehidimiz Muhsin Yazıcıoğlu da bir hal ehliydi ve o halin sizde de olduğunu, yani o hakikaten mürşit olduğu buradan da belli oluyor. Dediğiniz gibi o aydınlık, secde yüzünde belli olan demokrat, munis, tam bağlı Allah'a ve davasına tam bağlı insan olduğunun hali maşallah kardeşlerimizde de tecelli ediyor. Evet. Tabii öyle bir dönemdeyiz ki Mehdiye çağındayız. Yani Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İslam ahlakının dünyaya hakim olacağını müjdelediği zamandayız. Evet. Yani Türk-İslam Birliği'nin kurulacağını ve kaderde olmuş bitmiş bu. Biz kaderde olduk bittiği için Resulullah Efendimiz bize aktarıyor. Biz de öğreniyoruz. Biz o süreci içinde Allah bize yaşatıyor. Allah'ın izniyle onu da göreceğiz. Yakındır inşallah. Ama öyle bir dönem ki bu. Dediğiniz gibi bu ülkeyi korumak için zamanında hayatını feda etmiş, zamanını feda etmiş, malını ve canını da feda etmiş bu yoldaki Türk-İslam medeniyetinin tekrar inkişafını dilerken geçen şehitlerimiz de olmuştur, ilim adamlarımız da olmuştur, halen devam eden güzel bir fikir ve gönül davası bu. Ama öyle bir devirdeyiz ki şimdi Mehdiyet devrinde kan akmıyor. Bakın bu çok önemli. Fikirle, güzel ahlakla ve bilimle Allah'ın izniyle Allah'ın varlığının birliğinin karşısındaki bütün ideolojilerin hepsinin fikren ve bilimsel olarak yok edileceği, o güzel Türk İslam mefkûresinin, İslam'ın güzel ahlakının akıllara ve gönüllere yerleşmesine vesile olarak böyle bir güzel bir dünya hakimiyeti. Yani herkesin kendi gönülden isteyerek İslam ahlakının kendi kalbine, kendi aklına tam bir şekilde yatmasıyla arzu ettiği ve sosyal olarak da gerekli olduğunu zaten gördüğümüz şu dönemde, işte bir sene içinde olan Arap Baharı ve dünyadaki diğer sosyal olaylarda ekonomik kriz, sosyal adaletsizlik, ahlaki dejenerasyon, her şeyde yüksek İslam ahlakının zaten gerekli olduğunu ve insanların buna ihtiyaç olduğunu bir dönemde olduğumuzu görüyoruz. Allah'ın izniyle el birlikte, hep birlikte bu güzel Türk-İslam ahlakını yaymak için, Türk-İslam Birliği'nin oluşması için. Çünkü Türk-İslam Birliği hem Türk milletinin öncülüğünde gerçekleşecek olan güzel bir birliktelik, hem İslam ülkelerinin hem Türk Birliği çekirdeğiyle birlikte, Türk dünyasının İslam ülkelerinde katılmasıyla Avrupa Birliği'nden çok daha ileri seviyede. Çünkü müminler ancak kardeştir diyor Cenab-ı Allah. Şeytanları Allah'a sınırım. Üst boyut, gerçekten rahmetli şehidimizin de ifade ettiği gibi bir medeniyetin yeniden asr-ı saadetteki o güzel ahlakının yeniden şu anda dünya üstünde hem ahlaken hem de çok ileri seviyede bilimsel, sanatta, edebiyatta, müzikte, her türlü alanda Müslümanların çok daha üstün bir boyutta olduklarını gösteren ışıl ışıl apaydınlık bir medeniyetin birliği. Bu tabii bir gönülden gelen bir şey. Yani sizin gönlünüzden gelenler dile de gelsin, biz istifade edelim inşallah.
Evet. Şimdi tabii de yani bir medeniyet, öyle bir medeniyet ki dünyaya medeniyet öğreten bir medeniyet. Bugün Avrupa'dan bir şeyler ihraç etmeye kalkışıyoruz. Avrupa Birliği hayali peşinde koşuyoruz. Oralardan medeniyet geldiğini zannederek o medeniyetin peşine bizi yıllarca koşturdular. Ama esas medeniyet bizde. Üzeri kül bağlamış, küllenmiş. Sadece üzerindeki külün atılması gerektiğini ve o külü atabilecek kabiliyette insanların közün üzerindeki külü üfleme becerisiyle yeniden ortaya çıkabilecek bir medeniyet. Bizim medeniyetimiz çok adil, çok güzel, her konuda muhteşem bir medeniyet. Ama ne yazık ki Osmanlı'nın son 300 yılı ve Türkiye Cumhuriyeti'nde kattığımız takdirde 300 yıllık bir tarihimizde biz kendi öz medeniyetimizden kopup farklı bir medeniyet peşine koşmuşuz. Bu da Türk İslam medeniyetinin unutturup yeni nesillere farklı bir medeniyetten yeniden bir şeyler öğrenme cihetine götürmüş. Fakat ne yazık ki biz işte bu 300 yıllık macera sonucunda bugün şunu görüyoruz. O medeniyetlerin hepsinin içi boş. Bizim kendi medeniyetimiz dolu. Fikriyle, ilmiyle, sanatıyla, her şeyiyle. Bizim şu anda bugün Mimar Sinan'ın yaptığı eserleri ortaya koyabilecek bir deha var mı çağımızda? Yok. Yeni, farklı yapılara münhasır eserler icra ediyorlar. Selçuklu mimarisini, Selçuklu eserlerini ortaya koyabilecek biri var mı? Yok. Demek ki bizim medeniyetimizde her şey zirve yapmış. O zirve yapan medeniyetimizi tekrar yeniden canlandırmak, inşallah bu programlar öncülük eder buna.
İnşallah.
O medeniyeti yeniden canlandırırız. Bizim de biraz önce bahsettiğim gibi gayemiz, amacımız, hedefimiz bu medeniyetin yeniden inkişafını sağlamak, dirilişini sağlamak, birlikteliğini sağlamak. Şu anda en çok yoksun olduğumuz, eksik olduğumuz konu birlik ve beraberliğimizin tamamen demeyelim de %90 yok olması. Yani birlik ve beraberliğimiz şu an ciddi manada eksiklik var bu konuda. Her cemaat, cemiyet, tarikat kendini diğerlerinin hepsinin üzerinde görmüş ve demiş ki en doğru biziz, diğerleri yanlış yolda. Bu ölçüyle hareket etmişler. Siyasi hareket içerisinde İslamiyet'e hizmet ettiğini iddia edenler olmuşlar. Ama bazıları da İslamiyet'i temsil ettiğini iddia etmiş. Ama rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu her zaman derdi ki biz İslamiyet'i temsil etmiyoruz. İslamiyet'e hizmet ediyoruz.
Maşallah.
Çünkü İslamiyet'i temsil etmek mümkün değil. İslamiyet kendi kendine zaten koruyor, temsil ediyor. Ama biz ona hizmet edebiliriz. Hizmet ettik. Etmeye çalışıyoruz. Bu siyaset içerisinde de ayrılıklara neden oldu. İşte cemaatlerde, tarikatlarda, düşüncelerde de bir farklılıklar, ayrışmalar oldu. Bunun sebebi de Avrupa'dan, biraz önce bahsettiğim Avrupa'dan aldığımız o bizi bir yere getirebilecek heyecanıyla aldığımız medeniyetin bazı eksi yönleri vardı. Benlik duygusunu ön plana çıkartan ve ben duygusuyla hareket eden bir medeniyetle biz medeniyeti, İslam medeniyeti, Türk İslam medeniyeti biz medeniyetiydi. Amerika'nın ve bugünkü Avrupa'nın medeniyeti ben medeniyetidir. Bireyi önde tutan, bizi önde tutmayan bir medeniyet. O medeniyetin peşinde koştuğumuz için herkes benci oldu. Bizci olmadı. Benci olunca benim tarikatım hak, diğerleri batıl. Benim cemaatim hak, diğerleri batıl. Benim partim hak, bu söylendi. Diğerleri batıl. denildi. O nedenle de biz birlikteliği bir türlü sağlayamadık. Artık şu gözüküyor, Türk-İslam birliğine gerçek manada ihtiyaç var. Bütün tarikatlar, cemaatler, dernekler, vakıflar Türk-İslam medeniyeti etrafında bir araya gelmesi gerekir. Rahmetli her zaman derdi ki şehit liderimiz, asgari müştereklerde dahi bir araya gelemeyen bir millet olur mu derdi. Yani askeri müştereklerde bile bir araya gelemiyorduk. Ama o buna karşı şunu söylerdi, farklılıklarımızı zenginlik kabul edeceğiz. Ve birlikteliğimizi sağlayacağız. Farklı olabiliriz. Farklı menşeye sahip. Zaten insanoğlu herkesin meşrebi farklıdır. Farklı bir meşrebe sahiptir. Sizin meşrebinizle, yapınızla benim yapım bir değildir. Evet. Bu farklılık. Bunu zenginlik kabul edeceğiz. Ve birlikteliğimizi sağlayacağız. Ne de askeri müştereklerde. Bunu sağladığımız takdirde o Türk-İslam birlikteliğinin temel taşlarını oturtmuş oluruz. Şimdi biz yıllarca bir hayalin peşinde koştuk. İşte esir Türk coğrafyasına özgürlük, esir Türk coğrafyası özgür oldu. Ülkücü cami olarak söylüyorum bunu. Ama biz oradan hiçbir şey götüremedik. Hiçbir şey yapamadık. Bunu kim yaptı? Hoca Efendi. Yaptı. Oralara okullarını götürdü. Bu bir hizmettir.
Elbette.
Biz bunu zenginlik kabul edeceğiz. Bunun arkasına hemen yok efendim oraya gitti ama oraya gitmesini işte falancaları sağladı. Onlara da hizmet ediyor. Bunu dediğimiz an kaybederiz. Orada kazandığımız bir şey var. Biz oraya gitmiş mi? Gitmiş. Okulunu götürmüş mü? Götürmüş. Orada Türkçe okunuyor mu? Okunuyor. İstiklal Marşı söyleniyor mu? Söyleniyor. Ve şu anda Türkçe Olimpiyatları diye bir olimpiyat yapılıyor. Çok ciddi bir hizmet. Evet. Bunu biz zenginlik kabul edeceğiz. Şimdi hocamızın, Adnan hocamızın Darwin teorisine karşı sürekli bununla mücadele etmesi bir zenginliktir. Bir kişi bir şeyle uğraşıyor. Kimsenin uğraşmadı. Biraz önce canlı yayında şeyi izlerken, programı izlerken PKK terör örgütünün Marksist-Leninist bir örgüt olduğu, Güneydoğu'daki yaşayan Kürt kardeşlerimizin, İslam'a inanan Kürt kardeşlerimizle hiçbir alakası olmadığı açık bir şekilde ortaya koyuluyor. Bugüne kadar koyan oldu mu? Olmadı. Bu bizim ne kadar güzel hocamızın yaptığı farklı bir şey ve biz bunu zenginlik kabul edeceğiz. Bunların hepsinin birleşmesinin neticesinde de işte Türkistan medeniyetinin yeniden dirilişini sağlayacağız. Maşallah. Bırakacağız Avrupa medeniyetini. Avrupa medeniyetine biz medeniyet öğretmişiz. Yani yıkanmasını biz öğretmişiz. Hamam götürmüşüz oraya. Ben Macaristan'a gittiğimde Macaristan'da o hamam yıkıntılarını görünce üzüldüm. Biz buraya bir medeniyet getirmişiz. Yıkanma kültürü getirmişiz.
Çok doğru.
Taharet kültürü getirmişiz. Yani bunları götürmüşüz oralara. Çok daha farklı şeyler götürmüşüz. Oralarda onların yıkık halde olduğunu görünce tabii üzüldüm. İsveç'e gitmiştim Stockholm'a. Orada gecenin 11'inde hani çok iyi bir medeniyet dedikleri için bunu söylüyorum. 11'inde sokaktayız. 7-8 tane kız çocuğu. 18-20 yaşlarında. Çok özür diliyorum. Sokak ortasına pislediler. Böyle bir medeniyet peşinde koşulur mu? Elimizde altın. Biz altını bırakıyoruz. Ne olduğu belli olmayan bir taşın peşine koşuyoruz. Hazine elimizde. Bu hazinenin üzerine biraz parlatsak, o hazinenin özelliklerini ortaya çıkartsak, biz dünyada tekrar zirve bir millet, zirve bir ülke olabiliriz. O da Türk-İslam medeniyetinin yeniden dirilişini gerçekleştirebilmekten geçiyor. Onun için de birlik ve beraberlik içerisinde olmamız lazım. Onun için bu tür şeyleri bir kenara bırakıp biz önce İslam'ın bize verdiği ölçüleri kendimizde uygulayacağız. Ve diğer eksik kalan, eksik uygulama yapan arkadaşlarımıza da uygulamaların eksik olduğunu, sen yapamıyorsun diye yüzüne vurmaktan ziyade o eksikliği gidermesi için yardımcı olmamız gerekir. Bunu yapmadığımız takdirde, bu usulü denemediğimiz takdirde, bu yolu, bu yöntemi uygulamadığımız takdirde İslam birlikteliğinden bahsedemeyiz. Önce birlikteliği sağlayabilmek için alt zeminine oturtmamız lazım. Yani işin özü şu, işin felsefesini koymadan, fikriyatını koymadan olayı gerçekleştiremezsiniz. Bugün Avrupa medeniyeti dediğimiz medeniyetin çok önde olduğunu söylediğimiz, onun bir ara peşine düşmemizin sebebi, Avrupalılar Eflatun düşünmüş, sürekli düşünmüş, bir felsefe ortaya koymuş. O felsefeyle o devleti zirveye çıkartmış. Biz de bugün felsefemizi oluşturacağız, fikriyatımızı oluşturacağız. Onunla o felsefemiz ve fikriyatımızı da elimizde olanlarla aslında. Türk İslam medeniyetinin bize bıraktığı önemli argümanları kullanarak ortaya çıkartacağız. Zirve olacağız. Bu kadar şey değil yani.
Şimdi hocam anlatırken tabii başkanım, yine hocamızın röportajlarından böyle güzel enstanteler geldi aklıma. Hocamız Muhsin Yazıcıoğlu şehidimizin görüntülerini yayınladıktan sonra A9'da evet. O güzeller güzeli canım benim diye böyle severek hitap etti. Koç yiğidim benim dedi. Hatta Ulubatlı Hasan'ımız o bizim dedi. Bayrağı o dikti dedi. Maşallah nasıl inletiyor, nasıl coşturuyor ortalığı demişti. Şehidimizin o güzel açıklamalarından sonra. Ve hocamız çok güzel bir şey söylemişti. Allah adına yemin ediyorum demişti hocamız. Şehidimizin intikamını alacağız demişti. Nedir intikam demişti? İttihat-ı İslam. Türk-İslam birliği inşallah demişti. Biz bunu yeryüzünde inşallah tüm dünyada, bakın sadece Türkiye'yi kastetmiyoruz veya Türkiye Cumhuriyetleri kastetmiyoruz. Sadece İslam alemini kastetmiyoruz. Bütün dünyada Türk-İslam birliğinin o sevgisi, sıcaklığı, şefkati, merhameti ve adaleti hakim olacak. Bunun için hocamız 32 yıldır geceli gündüzü Sayın Adnan Oktar hocamız faaliyet yapıyor, hizmet ediyor. Fikri çalışmalar yapıyor. Şimdi bakın mesela başkanım çok güzel söyledi. Artık daha yeni yeni hocamız 30 yıl önce söylüyordu PKK belasının fikri temeli olduğu ve aslında bunun üzerine kurulu bir yapılanma oldu. Öyle silah, top, tank, tüfek değil. Esas budur demişti. Fikri temelinde de Darwinist, materyalist, Leninist, Stalinist bir yapılanma olduğunu yıllardır anlatıyordu. Daha yeni yeni ortaya çıktı. Demek ki bize düşen önemli görevlerden bir tanesi de değerli hocamız gibi, şehidimiz gibi, ki şehidimiz için hocamız Türk İslam aleminin çok önemli liderlerinden biri demişti. Çok önemli liderlerinden biri demişti. Bu gibi büyüklerimiz başımızdayken onların sözünü dinlemek. Yani bu insanlar özel insanlar çünkü. Yani çok özel insanlar. Allah'a olan yakınlıkları, Kur'an'a olan bağlılıkları, Peygamber Efendimiz'in sünnetlerine aleyhissalatü vesselam'ın olan bağlılıkları, İslam alimlerinin önemli açıklamaları var, onlara olan bağlılıkları çok çok kuvvetli. Yani mesela şimdi hocamız söyledi, mürşittir dedi şehidimiz için. Şimdi bir mürşidin sözü çok önemlidir. Ona dikkat edeceğiz ve bu uğurda bakın kendisi sözleriyle, açıklamalarıyla bize hep örnek olmuştur şehidimiz. Ama canını vererek de örnek oldu. Şehidimiz malıyla da, gençliğiyle, zamanıyla, vaktiyle, enerjisiyle, her şeyle mücadele etmiştir. Sonunda da evvelallah delikanlıdır, koç yiğittir. Canını da seve seve bu uğurda vermiştir. Ne oldu? Geride kalan kardeşlerimiz, abilerimiz hepimizde bir coşku meydana getirdi. Şehitlik çok önemlidir demişti hocamız Sayın Adnan Oktar bir röportajında. Büyük ülkeler, büyük toplumlar hep şehit kanı üzerine kurulmuştur demişti. Şehit kanı o toprağı temizler, kutsiyet meydana getirir, genişletir ve Allah hep bunu böyle yaratmıştır demişti. Mekke ve Medine'de de aynısını gördük. Allah aynısını yaptı dedi. Önce şehit aldı. Hepsinde bir hayır vardır. Şehit kanıyla o toprakları suladı, temizledi, ıslattı demişti. Ondan sonra büyük medeniyetler şehit kanları üzerine, o kutsi kanlar üzerine kuruldu dedi. Şimdi aynısını görüyoruz. Niye görüyoruz? Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesi böyle. Ahir zamandayız. Mehdi Aleyhisselam'ın geldiği bir dönemdeyiz. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın geldiği bir dönemdeyiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu dönemle ilgili tarif ettiği bütün olayların sırasıyla bir tesbih tanesindeki boncuklar gibi diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, olduğuna şahit oluyoruz. Yani bu olaylar bizi yeise düşürmüyor. Bu olaylar bizi daha çok coşturuyor. Daha çok mücadele azmimizi arttırıyor. Bakın hocamız geceli gündüzlü mesela anlatıyor programlarda. Büyük Birlik Partisi gibi çok değerli bir Türkiye'deki önemli bir denge unsuru olan partimizdeki büyüklerimiz de geceli gündüzlü bu uğurda mücadele ediyorlar. İşte başkanım söyledi. Muhsin Yazıcıoğlu şehidimiz şehit oldu. Allah'a şükür maşallah onun için çok güzel bir mertebedir. İnşallah bizi izliyordur oradan. Kur'an-ı Kerim'den de öyle anlıyoruz. Çünkü şehitler kardeşlerini müjdelemek istiyorlar. Yani evet siz güzel bir şey yapıyorsunuz. Doğru yoldasınız. Ben bunu artık aynel yakın şahit oldum. Ben biliyorum. Size de bu müjdeyi vermek istiyorum diye müjdelemek istiyordur inşallah şehidimiz bizi. İnşallah. Bu bilinci biz devam ettiriyoruz dedi başkanımız. Bu çok önemli. Yani bu fikri ayakta tutup bu uğurda mücadele etmeye devam ediyoruz dedi. Bu çok önemli. Yoksa liderin bir önemi kalmaz dedi başkanımız. Çok doğru. Lider fikriyle yaşar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakın 1400 sene oldu irtihalinden. 1400 sene. Şimdi biz Peygamber Efendimiz dediğimiz zaman bir içimiz titriyor. 1400 sene geçmiş ama öyle bir icraatı olmuş ki, öyle samimiyetle, aşkla, şevkle bir mücadele vermiş ki bakın 1400 sene sonra bile etkisi hala tam o gündeki gibi devam ediyor. İşte Muhsin Yazıcıoğlu gibi şehitlerimiz ve diğer önemli büyüklerimizin yapmış olduğu çalışmalar bu yönden çok önemli. Onlardan sonra gelen kardeşlerimize ve nesillere çok çok güzel örnek oluyor inşallah.
Evet, Sayın Başkanım da hem biraz önce değindi hem de bahsettiği canlı yayın programını izlerken terör örgütü Türk İslam Birliği önünde de bir engel dediniz. Yani evet, terör
evet.
olayı.
Evet.
Bu önemli bir tespit çünkü terörün fikri kökenini bir bilimsel çalışmayla yok etmek gerekiyor. Yani askerimiz, polisimiz elbette ki vatanını koruyacak, ailesini çok koruyacak tabii ama bu terörün yok olması için yeterli sebep olmadığını 30 yıllık tecrübeyle ve dünyasındaki tecrübelerle görüyoruz. Marksist, Leninist, ateist, Darwinist olan terör örgütünün bu ideolojisini, bu fikrini Sayın Hocamızın da hep belirttiği gibi anti-Marksist, anti-Leninist, anti-Darwinist bilimsel bir çalışmayla o silah tutan elini, güç veren beyninin içindeki o düşünceleri yok etmek gerekiyor. Fikret. Değil mi Sayın Başkanım?
Tabii. Bu işte bahsettiğimiz bize terör sadece gül demetleri gibi evlatları kucağımıza vermekte kalmıyor. Aynı zamanda bizim Türk İslam birlikteliğini oluşturmamıza engel oluyor. Bizim ülkemizin en az bugüne kadar teröre harcanan 500 milyar dolar gibi çok ciddi bir rakam neticesinde bizim farklı yönlere yönelmemizi engelliyor. Yani terör sadece şehit vermekte kalmıyor. Aynı zamanda bizim 70 milyon, 75 milyon insanımızın malına da kastetmiş oluyor. 500 milyar dolar bugün bizim elimizde olmuş olsaydı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, biz bugün dünyanın sayılı devletlerinden biri olurduk. Coğrafyamızda önder ülke olurduk. Lider ülke olurduk. Yani Türkiye dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girerdik ekonomi evet. olarak. Şimdi terörün tabii ki de baştan 1978-79 yıllarında ihtilal dönemi diyelim daha doğrusu doğru olur. İhtilalde 38 tane terör örgütü vardı. 38 örgütten 37 tanesini o günkü ihtilal yönetimi bertaraf etti. Bir tanesini serbest bıraktı. O da PKK terör örgütüydü. PKK terör örgütünü Kandil'e gönderen o dönemki zihniyetti. Kandil'de beslendi, büyüdü. 1982 yılında ilk, 83 yılında ilk olayını gerçekleştirdi. Ondan sonra büyümeye devam etti. Bugünkü geldiğimiz noktada ise sizin dediğinizde işte orada birleşiyor. Eğer bugün biz onun kurulduğu günden itibaren devlet politikası olarak yanlış olduğunu, anti şeyini vermiş olsaydık, panzehirini, fikriyat oluşturmuş olsaydık, bunun yanlış bir yol olduğunu söylemiş olsaydık, bugün terör bu kadar büyümez, önümüze de çıkmazdı. ve bugün işte özlem duyduğumuz Türk İslam medeniyetinin yeniden dirilişini daha hızlı gerçekleştirmiş olurduk. Terör buna da engel teşkil ediyor. Yani sadece bizim coğrafyamızdaki huzursuzluğumuzun yanında diğer coğrafyadaki ülke insanlarıyla bir araya gelmemiz de engelliyor. Suriye ile, İran'la, Irak'la, yani bütün coğrafyadaki İslam milletiyle bir araya gelmemizi engelliyor. Evet. Biz Osmanlı İmparatorluğu döneminde bir bayraktarlık yapmışız. Önderlik yapmışız. Hı hı. İşte Türk İslam medeniyetinin şeyi de sadece Türklerin oluşturduğu bir şey değildir. Sultan Alparslan Malazgirt Meydan Muharebesi'ne geldiğinde Cuma hutbesine çıkıp Cuma hutbesi verirken o gün Sultan Alparslan'ın ordusunda 10 bin tane Kürt var. Onlar bizim kardeşimiz. Evet. Etle tırnak olmuşuz. Yani o kardeşlerimizle biz bugün kavgalı duruma getirilmişiz. Niye? Fikriyatını oluşturamadığımız için. Zehirin panzehirini veremediğimiz için. Şimdi panzehirini vermiş olsaydı bugün bu noktaya gelmezdik. Sayın Genel Başkanımız Mustafa Desteci geçtiğimiz bayramda Kurban Bayramı'nın 3. günü bu Muş'taki terör örgütü üyesinin ailesini ziyaret etti. Bu şey vadisinde bu son operasyonla 16 yaşında bir delikanlı terör örgütü üyesi olduğu için öldürüldü askerlerimiz tarafından. Öldürülen ailenin, o çocuğun ailesinin evini ziyarete gitti Genel Başkanımız. O ziyaret esnasında diyor ki ben de diyor tabii şeyde kaldım. Yani farklı bir durumda orada. Baba evine Türk bayrağı asmış. Ben bu milletle beraberim, birim. Ayrım gayrım yok. Benim evladım terör örgütüne gittiyse buradaki sorumlu kim? Ben miyim? Benim evladımı devlete teslim edip Hakkari'deki öğretmen okulunda okuması için gönderen suçlu ben miyim? Devlet mi diye soruyor. İşte milli eğitim sistemimiz düzgün olsa, bu biraz önceki söylediğimiz şeyleri milli eğitim sistemi vermiş olsa ciddi manada, hı hı, fikriyatını, terörün yanlış olduğunu, kavgayla bir yere varılamayacağını söylemiş olsaydı, o çocuk dağa çıkmayacaktı. O babanın kucağına ölüsü verilmeyecekti. Baba evladının öldüğüne mi yansın, devletiyle probleme düştüğüne mi yansın? Terör örgütü üyesinin babası. Ama biz o aileye sahip çıktık. Niye o aile? Bayrağa sahip çıktı. Bayrağa sahip çıkan ailenin yanında oluruz biz. Biz gittik Büyük Birlik Partisi olarak o aileye sahip çıktık. Arap kökenli bir aile. Çocuğunu öğretmen okuluna gönderiyor. Öğretmen okulundan devlete teslim edilen bir yerden çocuk dağa gidiyor. Neden? Siz milli eğitim olarak, devletin eğitim politikası olarak o çocuğa düzgün fikir vermediyseniz, düzgün bir eğitim vermediyseniz o çocuk her yere gidebilir. Onun için de ana mesele biraz önce söylediğiniz gibi fikriyatını oluşturup fikirle bu işin yanlış olduğunu dile getirmektir.
Şimdi o kadar çarpıcı örnekler veriyorsunuz ki Sayın Hocamız uzun zamandır zikrediyor. Yani sen adamı Darwinist şeylerle eğitirsen eğitim sonunda sistemi, böyle bir tabii. Şimdi o nedenle geç kalınmış olsa bile yapılması gereken çok önemli ve en önemli konu bu. Yani bir eğitim yapılması. Bir eğitim yapılması ve terör örgütünün ideolojisinin, fikrinin bilimsel, sosyolojik, tarihi şeylerle bilimsel olarak yok edilmesi.
Okullarda eğitim dersi olarak verilmesi gerekir. Şu anda terörle ilgili okullarda hiçbir ders yok. Bununla ilgili bir ders verilebilir. Yani depremle ilgili, biz deprem kuşağı olan bir ülkeyiz. Yani coğrafya olarak deprem şeyinde üzerindeyiz. Bununla ilgili bir eğitim verecek okullarda şeyimiz yok. Yani donanımımız yok. Bunun yanında işte terörle ilgili yok. Niye? Biz sistemimizi oturtamamışız. Eğitim sistemimizi oturtamamışız. Fikriyatımızı oluşturamamışız. Çünkü yıllardır eğitim sistemimiz birilerine teslim edildi. Yani mason localarına mensup insanlara teslim edildi. Dış politikamız da onlara teslim edildi. Yıllarca iç politikamızdaki en önemli kurumumuz olan Milli Eğitim Bakanlığımız bile onlara teslim edildi. Yıllarca. Ve o tür zihniyete mensup olan insanlar yönetti. Onların yönettiği eğitim camiası bugün gelinen noktada iflas etmiş bir durumda. Yeniden yapılandırmak gerekir. Ve bu yapıyı oluştururken biraz önce bahsettiğimiz gibi fikriyatını çok iyi oluşturmak gerekir. Yani bunun karşılığında ben kurdum böyle değil. İşte tarihten şeyler alması lazım. Bizim muhteşem olduğumuz dönemde neler yapmışız, nasıl başarılı olmuşuz, neyle başarılı olmuşuz, onun çok iyi incelenip bugüne uygulanması gerekir. Eğitim sisteminde de bu böyle. 1330 yıllarında ilk medrese kuruluyor, yanılmıyorsam. Orhan Gazi döneminde İznik tarafında kuruluyor. O günden itibaren Osmanlı'da çok ciddi manada bir eğitim sistemi gelişiyor. Ve bu eğitim sistemi sadece bir kanalda da değil, bir şeyde de değil. Dini eğitim de değil. İlimde, fende, matematikte zirve yapıyoruz. Ama ne yazık ki Cumhuriyet döneminde daha da ileriye atılmamız gerekirken tamamen içe kapanmış ve eğitimde çok kötü bir dönem yaşıyoruz. Hala da yaşamaya devam ediyoruz. Bunun düzeltilmesi lazım. Düzeltilirken de tarihten başarılı olduğumuz dönemlerin çok iyi bir şekilde incelenip bugün uygulanması lazım. Yani bu evet. Bizim, onu da şunun için söylüyorum. Yani bizim medeniyetimizde olan şeyi bugüne uygulamak lazım. Yani gidip de farklı ülkelerden, Avrupa'dan, Fransa'dan, İtalya'dan bir şeyler alıp bize uygulamanın bir anlamı yok. Çünkü bizim yapımız farklı. Biz Türk İslam coğrafyası üzerinde yaşıyoruz. Türküz, Müslümanız. Bizim medeniyetimiz farklı. Medeniyeti farklı olan bir insana bir başka medeniyetten aldığınız şeyler uygularsanız o yürümez, iflas eder. Biz kendi felsefemizi, fikriyatımızı oluşturacağız. Bunu oluştururken de tarihimize bakacağız. Tarihteki yaşanmışları bugünümüze tatbik edeceğiz. Başarılı olduğumuz dönemleri. Yani o bu sefer muvaffak olunur yani.
Evet, şimdi şunu düşündüm size anlatırken. Atatürk, yani Türk-İslam Birliği ülküsünü, özellikle mesela Türk Birliği'ni görüyorum ve ona inanıyorum diyor. İslam ülkelerinin birlikteliği, yeniden birlikteliği bizim isteyeceğimiz, hoşumuza giden bir şeydir diyor ve teşvik ediyor. Yani birlik yönünde Atatürk'ün hem ülke birliği hem de bölge birliği yönünde çok önemli açıklamaları var. Kendi şahsiyeti de, bakın, şimdi ahlaki çöküntü içinde olan yobazların yapabileceği bir şey değildir birlik konusu ve Türk-İslam Birliği ve dünyanın İslam hakimiyeti. Atatürk döneminde, Atatürk bir kere dindar bir kişi. Allah'ın varlığına, birliğine derinden inandığını birçok sözüyle, anlatımıyla hocamız filmlerde de gösteriyor zaman zaman. Din vardır ve lazımdır. Allah'a o kadar yalvarışları, duaları, yani Peygamber Efendimiz'in, evet, yani Peygamber Efendimiz'in örnek şahsiyeti ve onun ne kadar büyük bir insan olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Dindar bir kişi ama yobazlığı Türkiye'de Cumhuriyeti kurarken yobazlığın ortadan kalkması için önemli bir faaliyette bulunmuş. Bugün günümüzde de bu güzel Türk-İslam medeniyetini kurarken dinimize sonradan katılmış hurafelerle, bidatlarla, ki Mehdi Aleyhisselam onları kaldırıyor, onların dinimizden ayrıştırılmasıyla ve yobazlığın ortadan kaldırılmasıyla da olacak bir anlamda. Çünkü yobaz zihniyet zaten birlikteliği istemez. Birlik ruhunu istemez. Hele ahlaki çöküntü içindeyse hiç istemez. Kendi nefsi peşinde gider o. Yani
şunu söylüyorsunuz. Necip Fazıl'ın bir sözü var ya, ham, yobaz, kaba, softayı İslam'dan arındırmak. Hı hı. İşin özü bu. Bunu arındırdığımız takdirde zaten o Avrupa'nın bize empoze ettiği ben de ortadan kalkar. Bu biraz da benle alakalı bir şey. Ben bilirim, ben yaparım, ben büyüğüm. O da onunla alakalı. Yani şey değil. Rahmetli MÇP'den ayrılmamıştı. Cezaevinden çıktıktan işte 2,5-3 yıl sonra bir ordu ziyareti olmuştu. Ona MSP kökenli, Milli Selamet Partisi'ne mensup arkadaş, iki tane öğretmen arkadaşla gitmiştik. Gittiğimizde işte rahmetli İslam coğrafyasından bahsetti. Filistin'den bahsetti. Bosna'dan bahsetti. Tabii çok güzel bir konferans vermişti. Çıktık dışarı. Arkadaş dedi ki bu dedi ülkücü olamaz dedi. Niye dedim? Hayırdır? Ya bu dedi Filistin'den bahsetti dedi. Bosna'dan bahsetti. Dedim bahsedemez mi? Ülkücülerin genelde dedi böyle bir düşüncesi yoktur dedi. Muhsin Yazıcıoğlu, rahmetli şehit liderimiz, gerçekten Türk-İslam birlikleriyle ve medeniyetinin yeniden dirileşi gerçekleştirileceğine inanan, evet, iman etmiş biriydi. Ve bu uğurda da çok ciddi mücadeleler verdi. Daha sonra Arnavutluk, Bosna, oralar bölündüğünde Hırvatistan'dan falan ayrıldıklarında Sırplar bir ayrışma olunca oraya çok gitti. Ayvaz Dede Şenliklerine katıldı o bölgede. Ve orada hatta seçimlere dahi müdahil oldu. Oradaki Türklerin seçilmesine, meclise girmesinde ciddi manada katkılar oldu. Bir hafta gitti orada çalıştı. Niye? Bu Türk-İslam medeniyetinin getirdiği bir misyondu ona. Verdiği bir misyondu. O misyona inanıyordu. Yıllarca rahmetli Filistin'e de çok önem vermiştir. Suriye'de, biz birlikte Suriye'ye gittik. Yani kısacası şu, gerçekten bu Osmanlı'nın daha önceki hakim olduğu coğrafyada yaşayan bütün mazlum milletler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendisine gelip ciddi manada silkelenip ayağa kalkmasını ve yeniden bu medeniyeti oluşturmasını bekliyor. Yani böyle bir beklenti var. Çünkü onlar da muzdarip yaşadıkları bu zamana kadar o kötülüklerden. Önceden Osmanlı onlara kol kanat geliyordu. Bir problem olduğu zaman Osmanlı hemen yardıma koşuyordu. Çünkü bu Türkistan medeniyetinin getirdiği bir özlemdi. Yani nizam alem ilahi kelimetullah. Aleme nizam verme. Yani sömürme duygusuyla Osmanlı hiçbir yere gitmemiştir. Hep o gittiği yere bir nizam verme. Bir huzursuzluk varsa Osmanlı oraya gitmiştir. Hatta Almanlar bir dönem Fransızlardan illallah ediyor. Osmanlı'dan yardım istiyor. Osmanlı diyor ki biz size savaş kıyafetlerimizi gönderelim. Siz sınıra yakın bölgedeki insanlarınıza bunları giydirin. Onlar ondan çekinir gelmez diyor ve aynı şekilde kıyafetleri giyiyorlar Almanlar sınıra yakın bölgede. Fransızlar bunu görünce geri dönüyor. Osmanlı oraya gitmiş diyor, biz gitmeyelim diyor. Yani Osmanlı adaletle hükmediyordu. O adaletle hükmede etmesi işte Türk-İslam medeniyetinin medeniyet kodlarından gelen bir duyguydu bu. Medeniyetin özelliği o. Adaletle hükmeden. Fatih İstanbul'u fethettiğinde kardinal külahı görmektense Osmanlı sarığı görmeyi daha iyi isterim diyor, kabullenirim diyor. Yani şimdi bunu söyleyenler boşuna söylememiştir. Bizim medeniyetimiz adalet medeniyetiydi. Bizim medeniyetimiz hakkaniyet medeniyetiydi. O medeniyetin yeniden dirilişini bütün mazlum milletler şu anda istiyor. Bu coğrafyada bulunan insanlar istiyor. Bunu gerçekleştirebilmek rahmetli genel başkanımıza nasip olmadı. İnşallah onun geride bıraktığına veya bizlere nasip olur. Bizler evet gerçekleştiririz.
Allah. Evet Allah inşallah. Yakındır zaten, yakındır.
İnşallah.
Rahmetli şehidimizin hatırlıyorum büyük bir salonda, toplantıda. İleride İslam'ın en yüksek gürbe seda İslam'ın sedası olacaktır. Evet. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin o güzel veciz sözlerinden birini sık sık aktardığını ki ondan istifade ettiğini de ben biliyorum. Birçok İslam aliminin ve büyüklerinden istifade ettiği gibi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Hicri 1400 Peygamber Efendimiz'in söylediği 1980'den itibaren 1401-1421 yani böyle günümüzü işaret ediyor ve 100 sene sonra kendi yaşadığından sonra 100 sene sonra İttihat-ı İslam'ın Türk-İslam Birliği'nin olacağını hatta Cemahir-i Müteferrike İslamiye diyor. Yani Birleşik İslam Cumhuriyeti ideali ve güzel olanı şöyle her ülkenin kendi içinde kendi sisteminin yerleşik olduğu demokrat yapıda oldu, laik yapıda oldu. Ama büyük bir birlik kurmak Allah'ın izniyle ortak kültüre, ortak inanca dayalı Müslümanların, Türk Müslüman dünyasının zaten paylaşacağı çok şey var. Ve pratikte de bu kardeşlik ve dayanışma ruhu, o güzellik dünyaya aks olduğunda bir kere bir terör diye bir şey kalmaz. Yani terör örgütü tuzla buz olur Allah'ın izniyle, hocamızın deyimiyle. İkincisi, Batı da rahatlar. Çünkü burada radikalizm diye bir şey kalmaz Allah'ın izniyle. O güzel ahlak akıllara ve beyinlere yerleşeceği için Batı'nın da zihnen rahat olmasını sağlar. Ve burada aklı başında ve çok arzu edecekleri kişilerle muhatap olurlar. Zaten Türk İslam dünyasının manevi önderleri açısından. O onlara, kendi Batı'ya da büyük bir ferahlık getirir. Buraya da ekonomik olarak, sosyal olarak, yeraltı kaynaklarından tutun, her türlü doğal zenginliğin kardeşçe, güzelce paylaşımı ve ticaretin artması, en başta Allah'ın emri olan, birlik olmaya yönelik yapılmış olan bunu Allah'ın vereceği bereket. Yani bu hepsinin ötesinde. Hı. Yani maddi karşılığı olan bir şey değil. Hı. Altın çağı dediğimiz o Mehdiyet zamanında, yani böyle kişinin boyu kadar para veriyor Mehdi diye Peygamber Efendimiz söylemiş. Yani en ufak bir ihtiyaç kalmıyor, bolluk oluyor artık, utancından geri veriyor. Ben lazım değil, istemiyorum, evet, diyor. Yani bu o zamanki zenginliği temsil, evet, ediyor, evet, Allah'ın izniyle. Şu anda Avrupa ekonomik krizle boğuşuyor ki bu bir ahir zaman alametidir. Yani Peygamber Efendimiz bunu söylemiş.
Şöyle şey söyleyebilir miyiz? Yani bizim mesela medeniyetimizle ilgili, o özlediğimiz medeniyetin şeyiyle ilgili. Şimdi düşünün ya, böyle çok muhteşem bir medeniyet. Muhteşem ki Hicaz'a demiryolu gittiğinde, Medine topraklarına vardığında demiryolunun altına keçe döşüyor. Neden? Tren sesinden Resulullah Efendimiz rahatsız olmasın. Böyle bir medeniyet.
Maşallah.
İnceliği görüyor musunuz? Zerafeti görüyor musunuz? Yani böyle bir medeniyeti kim özlemez? Kim istemez? Biz böyle bir medeniyeti özlemez olur muyuz? Bu medeniyet aslında dünya coğrafyasında yaşayan bütün Müslümanlar, mazlum millet istiyor. Müslüman da değil. Müslüman olsun olmasın mazlum milletin tamamı istiyor. Adalet istiyor insanlar. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Ya bir insan 500 milyarlık araca biniyor, diğerinin yemeğe, ekmeğe yok. Amerika'da gittim. Amerika'da şunu gördüm. Ya Miami'de sağa dönüyorsunuz. Biz burada araç park etmeye yer bulamıyoruz. Orada o jet skilerin otoparkları var. Yani düşünün, akla hayale gelmeyen evlerin önünde sayısız araçlar. Birini bırakmış, diğerini almış, diğerini bırakmış, öbürünü almış. En lüksünden en şeyine. Hani şu anda orada bir çöküntü var. Madden de bir çöküntü var. Oradaki mazlumlar da adalet istiyor. O adalet, istedikleri adalet de İslam adaleti. Başka bir adalet onları tatmin etmez. İslam'ın o güzel adaleti bütün mazlum milletleri rahatlatır. Şimdi bir taksiye bindik. New York'a gidiyoruz. Taksici seviniyor. Hayırdır dedik. Çöküyor artık dedi. Kapitalizm çöküyor dedi. Çökecek bu kapitalizm dedi. Beni sömürecek, elit zengin yapacak dedi. Yok böyle bir şey dedi. Bunu taksici söylüyor. Bunu sadece o değil, bütün millet, Türkiye'deki de, bugün Afganistan'daki de, işte Pakistan'daki de, Arap coğrafyasına inelim. Bugün o Arabistan bölgesindeki mazlumlar da, Afrika kıtasındaki insanlar da, mazlum millet, hakkı sömürülen bütün millet, işte o İslam'ın adaletini özlüyor. Muhsin Başkan 2002 seçimlerinde, hiç unutmuyorum, Giresun meydanındayız. Sadece bir kelime söyledi. Size bir şey vaat ediyorum dedi. İktidara gelirsem dedi. Bir tek şey vaat ediyorum dedi. Adalet dedi.
Maşallah.
Bitti. Bir tek şey adalet. Adalet olduğu zaman hepsi düzeliyor.
Maşallah.
Adalet. Zengine de adalet, fakire de adalet. Herkes adalet. Evet. Onun için bu medeniyetin inşallah bir an önce özlediğimiz o medeniyet, Türkistan Birliği oluşur. Bu birlikle medeniyetimizi yeniden canlandırırız ve mazlum milletlerin hepsinin ayağına gideriz, onlara hizmet götürürüz, adalet götürürüz.
İnşallah.
Şu konuda hiç unutulmasın da, bir kere Türk İslam Birliği bir kader. Yani Cenab-ı Allah'ın yarattığı bir kader. Allah'ın dilemesiyle de olacak. Nitekim sen çok güzel anlattın. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olan bir şey, yani gördüğü şeyleri anlatıyor bize. Ahir zamanla ilgili. Görüyor, olmuş olan olayı oldu diyerek anlatıyor. Olacak diye değil, oldu diye. Ha biz de Allah'a şükür o döneme de doğmuş, yaşayan, işte onunla ilgili de mücadele eden, Allah nasip ettiği kadar insanlar olduk. Ne güzel, bu bizim için çok güzel bir şey, kutlu bir görev. İnşallah biz de şehidimiz gibi canımızı ve malımızı bu uğurda vermeyi Cenab-ı Allah bize nasip eder inşallah. Şimdi birlik olursa başarı oluyor. Şimdi mesela başkanımın anlattığı konular çok önemli. Az önce masonlardan bahsetti. Mesela ateist masonlar birlik oluyorlar. Ne oluyor? Başarılı oluyorlar.
Evet.
Bak şu anki durum o. Mesela yobazlardan bahsettin. Ya yobazların bir kere dinle hiç alakası yoktur. Dindar görünümlüdür. Din kisvesi altında faaliyet yapar. Kendi nefsine uyar. Hatta bu Allah katındandır deyip şeytan Allah'a sınırım. Az bir değere satın aldılar diyor, ayet var. O tür böyle nefsine uygun şeylere böyle başı boyun öne eğer koşarak gider diyor, hatta ayet var yine. Şeytan Allah'a sınırım. Öyle tiplerdir. Bunların da dinle alakası yoktur. Ama bir özellikleri var. Bak bunlar da birlik olmuşlar. Onlar da başarılı. Darwinistlere bakıyoruz. PKK'dan bahsettik. Yani şöyle zannediliyordu. İşte PKK dağda işte efendim ne yapıyor? İşte antrenmanlar yapıyor. Silah atıyor, top atıyor. Öyle değil. PKK normal işte o 16 yaşındaki veya benzeri çocukları topluyor. Ders veriyor.
Ders veriyor.
Ders yapıyorlar. Ne ders anlatıyor orada? Tank, top, tüfek nasıl kullanılacak değil. O belli. Çekersin tetiği, sıkarsın, bu kadar. O ele anlatılacak bir tarafı yok onun. Darwinist eğitim veriyor adam orada. İşte geçen anlattık. Evrim teorisini anlatıyorlar. Hani alakası yoktu Darwinist veya evrim teorisinin veya Leninist, Stalinist fikri sisteminin PKK'yla? 30 sene önce öyle diyordu bazıları. Bak adam sadece bunu anlatıyor. Ona da dikkat et. Bunlar da birlik olmuş bu konuda. Bak o da başarılı. Allah başarı veriyor ona. Diğer ülkelere bak. Onlar da başarılı. Niye? Tek bir özellikleri var. Birlik ve beraberlik içinde inandıkları sistem veya fikri yapı neyse mücadele ediyorlar. Mesela Darwinistler üniversitelerde, kürsülerde, okullarda, liseler, ta ilkokullara kadar çalışma yapıyor adamlar. Ama birlik içinde yapıyorlar. Hocamız demişti ki ya felaket ya İttihat-ı İslam, Türk İslam Birliği. Şimdi biz bakıyoruz dünyanın haline. İşte başkanımız anlattı. Kimse memnun değil. Herkes aç. Adalet zaten hak getire. Çoğu yerde göremiyoruz. Ne hakimmiş? Felaket hakim. Peki bu nasıl olmuş? İşte felaketi takip eden kişilerin birlik ve beraberlik içinde olmalarından, ortak yani ittifakla hareket etmelerinden dolayı olmuş. Neden? Çünkü Cenab-ı Allah'ın yarattığı kader böyledir. Şimdi Cenab-ı Allah bizden de ayrı zamanda küfrün yaptığı veya işte yanlış izimlerin peşinden giden insanların yaptığı, tabii daha iyisi kıyas bile kabul edilmez. Çünkü kutsi bir şeye dayanır, Kur'an'a dayanır, inanca ve imana dayanır. Birlik ve beraberlik içinde olmamızı istiyor. Ayrılık anormaldir demişti hocamız. Bölünmüşlük anormaldir demişti. Ahir zamanın bir garabeti. Şimdi çok normal geliyor. Yani Suriye bir yerde, Libya bir yerde, Mısır bir yerde, öbürü Pakistan bir yerde, Afganistan bir yerde, Türkiye bir yerde. Herkes darmakeşen. Bu mesela makul görülüyor. Makul değil, bu çok yanlış. Birliktir demişti hocamız. Esas doğru olan. İşte biz de Cenab-ı Allah'ın ayet-i kerimelerde buyurduğu gibi o birlik ve beraberliği sağlar. Allah'ın ipine sımsıkı sarılırsak işte o zaman Cenab-ı Allah'ın Mehdi Aleyhisselam'ın da vesile etmesiyle inşallah Türk İslam Birliği olacak. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Hocamız onu da söylemişti. İnsanlar bunu zor bir şey zannediyor demişti. Hani Türk İslam ya işte olur ama belki hani bir gün. Öyle değil. Çok kolay demişti. Sadece ben Türk İslam Birliği'ni istiyorum. Bu kadar. Bunu söylesinler demişti. bir arkadaşını gördüğünde, bir abisini gördüğünde, eve gittiğinde, bir kıraathaneye, kahvehaneye gittiğinde, bir sohbette ben Türk İslam Birliği istiyorum desin. Bu bir duadır. Dua edenin duasına icabet ederim buyuruyor Cenab-ı Allah. Ancak böyle olur. Herkes bu konuda dua etsin demişti hocamız inşallah Türk İslam Birliği için.
Sayın Başkanım, son söylemek istediklerinizi de aldıktan sonra programımı kapatmak istiyorum.
Evet. Tabii şimdi konuşulan, söylenen mevzu çok önemli bir konu. Yani bu konu böyle keşke her tarafta tartışılsa, dediğiniz gibi hocam. Herkes bu şeyi özlese, istese gerçekleşir.
Evet.
Biraz da Allah-u Teala'nın da yardımı mutlaka bu işte olacaktır. Çünkü Allah-u Teala vaat ediyor bunu. Onun için bizim çaba sarf etmemiz gerekir.
Maşallah.
Yani mücadele etmemiz gerekir. Peygamber Efendimiz Allah-u Teala sen olmasaydın alemleri yaratmazdım dediği Resulullah Efendimiz taşlanmış, horlanmış, çok kötü muamelelere tabi olmuş ama davasından vazgeçmemiş. Çok büyük vaatlere rağmen bile davasından vazgeçmemiş. Çünkü Allah-u Teala sen olmasaydın yaratmazdım dediği için o şeye inanmış, iman etmiş. İşte bizim de bugün elhamdülillah Müslümanız ama Mehmet Akif'in söylediği gibi işimiz Avrupalı, Avrupa'ya gidiyor, geri geliyor, hocam nasıl buldunuz diyorlar. Bizim işimiz onların yaşantısı gibi, bizim işimiz onların dini bizim işimiz gibi, onların da işi bizim dinimiz gibi demiş. Yani işlerinde çok dürüstler, doğrular ama dinleri de biz işimizde dürüst değiliz, onlar da dininde dürüst değil demiş. Şimdi bizim dürüstçe, samimi bir şekilde bu işin gerçekleştirilmesi için mücadele etmemiz gerekir. Mücadele etmeden de bir şeye varılmaz, bir işe sahip olunmaz. İnşallah mücadele edenlerden oluruz.
İnşallah.
Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Birlikteliği hepimizin istemesi gerekir. Bizim zaten Büyük Birlik Partisi olarak ismimiz Büyük Birlik.
Maşallah.
O birliği biz baştan 92 yılında özleyerek, isteyerek rahmetli kurdu, koydu o ismi. Dedi ki Büyük Birlik, büyük bir birliği istiyorum, özlüyorum. O birliklerin gerçekleşmesi için ismimiz Büyük Birlik olsun dedi. İşte biz o birlikteliği özlüyoruz, istiyoruz. 19 yıldır bütün yokluğa rağmen mücadelemize devam ediyoruz. Siyaset, başta da söyledim, çok kolay bir iş değil. Çok zor. Farklı fitneleri oluyor. Onlarla da mücadele etmeniz gerekiyor. Onun için biz hem siyaseten ama esas fikren Türkistan Birliği'nin gerçekleşmesi için üzerimize düşeni kanımızın son damlasına kadar sürdüreceğiz.
Maşallah.
Allah razı olsun.
Ben çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz.
Gerçekten
hocam,
güzel bir program oldu. Sağ olun. A9 kanalını da tekrar tebrik ediyorum. Büyük hizmetler yapacağına inanıyorum. Şu anda takip ediyoruz. Ettiğimiz kadarıyla da çok ciddi hizmetlerde bulunuyor. İnşallah bu hizmetlerini devam ettirir.
Allah razı olsun. Sayın Başkanım, lütfettiniz. Ankara'dan kalktınız, geldiniz. Ağzınıza sağlık, gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ederiz. Efendim, Büyük Birlik Partisi Genel Sekreteri Sayın Metin Gündoğdu ile yaptığımız İttihat-ı İslam programımızın yeni bir bölümünde görüşmek üzere. Hayırlı günler inşallah.